Ayrım 2.
İktidar aşkı çeşitli sınırlı biçimler içinde her zaman evrensel ama salt biçim içinde enderdir. Evinin yönetiminde iktidar sahibi olmaktan zevk duyan kadın, başbakanın zevk aldığı siyasal iktidar biçiminden pekala çekinebilir. Buna karşılık iç savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmekten korkmayan Abraham Lincoln, büyük bir olasılıkla kendi evi içindeki bir savaştan kaçınırdı. Eğer Bella Rapun kazaya uğramasaydı, İngiliz subaylarının vereceği filikalarla kaçma emrine Napolyon belki de kuzu gibi boyun eğerdi. İnsanlar iktidara ancak insanları kendi yetenekleriyle idare edebileceklerine inandıkları sürece isterler. Ama kendilerini yeteneksiz gördükleri anda bir önderin ardına takılmayı yeğlerler. Kumanda etme dürtüsü kadar gerçek ve onun kadar yaygın olan boyun eğme dürtüsünün kökü korkuya dayanır. Düşünülebilecek en yaramaz, en ele avuca sığmaz çocuk çetesi, yangın gibi korku verici bir durumda yetkili bir yetişkinin emirlerine kuzu gibi boyun eğecektir. Birinci Dünya Savaşı patladığı zaman Pankhurst'ler Lloyd George'la barış yapmışlardı. Tehlike büyük olduğu zaman çoğu insanlar hemen bir yetkili makam arar ve ona boyun eğerler. Bu gibi anlarda devrim çıkarmayı aklına getirebilen kişi pek azdır. Savaş patladığı zaman bütün halk hükümete karşı aynı duyguyu besler. Örgütler tehlikeleri önlemek amacıyla tasarlanmış olabilir de olmayabilir de. Kömür madenleri işletmeleri gibi iktisadi örgütler bazı durumlarda tehlike ile iç içedir. Ne var ki bu gibi durumlar gelip geçicidir ve bunlar atlatıldıktan sonra iktisadi örgütler eskisine oranla daha da serpilir. Genel olarak tehlikeleri karşılama iktisadi örgütlerin ya da iç işleriyle ilgili hükümet örgütlerinin esas amacının bir bölümü değildir. Buna karşılık ordular ve donanmalar gibi can kurtaran ve itfaiye kuruluşları da tehlikeleri karşılamak amacıyla meydana getirilmişlerdir. Biraz daha uzak bir anlamda aynı şey varlığının amacı kısmen insan yaratılışının derinliklerinde yatan metafizik korkuları yatıştırmak olan dinsel kuruluşlar içinde geçerlidir. Bunun doğru olup olmadığı konusunda kuşkuya düşen çıkarsa aşağıya aldığım iki örneğe benzer ilahileri aklına getirsin. Yüzyılların kayası benim için yarıl da senin bağrında saklanayım. Seller götürürken dört yanı ve fırtınalar hala kükrerken, ey ruhumun sevgilisi, ey İsa, bırak senin sinene kanat açayım. Tanrı iradesine boyun eğme kavramının üzünde, yeryüzündeki hiçbir varlığa asla boyun eğmeyecek birçok hükümdara, din yolunda alçalmayı kabul ettiren kesin bir güvenlik duygusu yatar. Boyun eğdiğimiz önder, insan da olsa Tanrı da, bütün boyun eğişlerin kökü korkuya dayanır. Saldırganlığın kökünün de korkuya dayandığı öteden beri kabul edile gelmiştir. Yalnız ben bu kuramın biraz fazla zorlanmış olduğunu kabul etme eğilimindeyim. Gerçi bazı saldırganlıkların, örneğin D.H. Lawrence'ınki gibi saldırganlıkların temelinde korkunun bulunduğu doğrudur. Ama korsanların başına geçen adamların yüreklerinde eskiden beri yer etmiş baba korkusunu taşıyan kişiler olduğundan, ya da Napolyon'un Austerlitz'te Madame Mer'le hesaplaştığını varsaydığından da çok kuşkudayım. Attila'nın anası hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Ne var ki anasının Attila'yı bebekken fazla şımarttığını, Attila'nın da sonradan bu şımarıklığı yüzünden kendisine zaman zaman karşı koyduğu için dünyayı sinirlendirici bulduğunu kuşkuyla karşılarım. Öyle sanıyorum ki büyük önderlere esin kaynağı olan saldırganlık tipi utangaçlıktan doğan saldırganlık değildir. Büyük önderler diyebilirim ki sadece yüzeyle kalmayıp bilinçaltının derinliklerine kadar işleyen olağanüstü bir kendine güven duygusuna sahiptirler. Bir önder için gerekli olan kendine güven duygusu çeşitli nedenlerden doğabilir. Kendine güven duygusu yaratan nedenler içinde tarihte en çok rastlananı kalıtım yoluyla yönetim yerinde bulunulmasıdır. Örneğin Kraliçe Elizabeth'in buhran dönemlerinde yaptığı konuşmaların metnini okuyunuz. Bu konuşmalarda kadının üstüne çıkan ve kadını da kadın yoluyla ulusu da ne yapılması gerektiğini bildiğine inandıran hükümdarı göreceksiniz. İnsanlara böylesine bir inanç aşılamayı ise hiçbir sıradan kişi hayalinden geçiremez. Kraliçe Elizabeth örneğinde ulusun çıkarlarıyla hükümdarın çıkarları birbirine uygundur. Ona Good Queen Bess demeleri de bundandır. O kimse de öfke uyandırmadan babasını bile övebilirdi. Kumanda etme alışkanlığının sorumlulukları yüklenmeyi ve çabuk karar almayı kolaylaştırdığına kuşku yoktur. Kalıtsal şefi ardınca giden bir klan, oylama yoluyla şefini kendi seçse belki daha iyi yönetilir. Öbür yandan şefini çok göze çarpan deyimlerden ötürü ve önemli yönetim yerlerinde büyük deneyim kazanmış kişiler arasından seçen Ortaçağ Kilisesi gibi bir kuruluş, aynı çağdaki kalıtsal monarşilerin elde ettiği sonuçlara oranla çok daha iyi sonuçlar elde ediyordu. Tarihte bilinen en yetenekli önderlerin bazıları devrim ortamları içinden çıkmıştır. Biz şimdilik Cromwell'i, Napolyon'u ve Lenin'i başarıya ulaştıran nitelikler üzerinde duralım. Bunların üçü de güç dönemlerde kendi ülkelerine egemen olmuşlar ve doğuştan boyun eğer yaratılışlı olmayan yetenekli kişilerin kendi istekleriyle hizmet etmelerini sağlamışlardır. Yine bunlardan üçü de meslektaşlarının zor durumlarda sağlam yargıda bulunabilmek dediği niteliğin yanı sıra sınırsız bir cesarete, sınırsız bir kendine güven duygusuna sahiptirler. Bununla birlikte üçünden ikisi Lenin'le Cromwell bir tipe, Napolyon ise başka bir tipe girer. Cromwell'de, Lenin'de bir çeşit derin dinsel inan sahibiydiler ve yüce bir amacın yerine getirilmesi için atanmış birer elçi olduklarına inanıyorlardı. Bu bakımdan onlar kendi iktidar dürtülerini tartışma götürmez bir kesinlikle haklı görmüşler ve her ikisi de iktidarın lüks ve rahatlık gibi kozmik amacın kimliğiyle uzlaşması olanaksız nimetlerine önem vermemişlerdi. Bu özellikle Lenin için doğrudur. Zira Cromwell, yaşamının son yıllarında bazı günahlar işlediğini kendi de kabul etmişti. Bununla birlikte gerek Lenin'in gerek Cromwell'in ardları sıra gidenlere önderliklerini kabul ettirecek bir güven duygusu aşılayabilmeleri olanağını sağlayan, onlara cesaret veren şey büyük bir yeteneğin yanı sıra inan sahibi de oluşlarıydı. Cromwell ve Lenin'in tersine Napolyon, ün peşinde, çıkar peşinde koşan bir askerdi. Devrimin Napolyon'a uygun gelişinin nedeni onun devrim sayesinde fırsat ele geçirmiş olmasındandı. Yoksa bu neden dışında devrim umurunda bile değildi Napolyon'un. Her ne kadar Napolyon Fransız yurtseverliğini hoşnut bıraktıysa da Fransa'da onun için bir fırsattan ibaretti. Hatta Napolyon gençliğinde kafasından Fransa'ya karşı Korsika saflarında çarpışmak düşüncesini bile geçirmişti. Onun başarısı bir takım olağanüstü karakter niteliklerinden çok savaş tekniğindeki ustalığından ileri gelmiştir. Napolyon başkalarının yenilgiye uğrayacağı durumlardan utkuyla çıkmasını bilmişti. 18 Bromer ve Marengo gibi son derece ciddi durumlarda Napolyon başarısını tamamıyla başkalarına borçludur. Ne var ki o, yardımcılarının başarılarını da kendi başarısına ekleyebilecek yeteneklere sahipti. Fransız ordusu tutkulu gençlerle doluydu. Öteki tutkulu gençlerin başarıya ulaşamadıkları yerde, Napolyon'un başarıya ulaşmasını sağlayan şey onun psikolojisi değil, zekasıydı. Napolyon'un en sonunda kendisini yere çalan yıldızına olan inancı, utkular kazanmasına yol açan nedenlerden ileri gelmiyordu. Bu inanç onun utkularının sonucunda doğmuştu. Zamanımıza gelelim. Psikolojik olarak Hitler'in Cromwell ve Lenin'le, Mussolini'nin de Napolyon'la aynı sınıfa sokulması gerekir. Ün ve çıkar peşinde koşan asker ya da korsan reisi bilimsel tarihçilerin sandığından çok daha önemli bir tiptir tarihte. Bunlar bazen Napolyon gibi amaçları tamamıyla kişisel olmayan asker topluluklarının başına geçebilirler. Fransız devrim orduları kendilerine Avrupa'nın kurtarıcısı gözüyle bakıyorlardı ve İtalya'da, Batı Almanya'da onları kurtarıcı saymıştı. Ne var ki Napolyon kendi işine uygun düşenden fazla serbestlik getirmedi. Kişisel olmayan amaçlar bir gerekçe olarak nadiren ileri sürülmüştür. İskender, doğuyu Helenleştirmek amacıyla işe başlamış olabilir. Ama onun ardı sıra giden Makedonyalıların, seferlerin bu yönüyle fazla ilgilendikleri su götürür. Romalı generaller, Cumhuriyet'in son yüzyılında çoğunlukla para için sefer açıyor, askerlerinin bağlılığını ise onlara toprak ve servet dağıtmak suretiyle sağlıyorlardı. Cecil Rhodes, Britanya İmparatorluğu'nda mistik bir inanç savıyla ortaya atıldı. Ama sonunda bu kar sağlayan bir inanç halini aldı ve aynı Cecil Rhodes, Matabele Land'in fethi için kiraladığı askeri birlikleri servet vaadiyle savaşa yürüttü. Dünyadaki savaşlarda örgütlenmiş para hırsı çok büyük roller oynamış ve bu durum ya pek az kimse tarafından aşağılık sayılmış ya da hiç sayılmamıştır. Kendi halinde sıradan bir vatandaşın herhangi bir öndere boyun eğişinin korkudan ileri geldiğini söylemiştik. Ne var ki kendileri için daha barışçı bir iş olanağı açılmadıkça durum bir korsan çetesi için aynı değildir. Başkaldırıcı bir toplulukta bir önder bir kere yetki sağlayabilirse artık o topluluğun başkaldırıcı bireylerine korku aşılayabilir. Ne var ki önder, önder oluncaya ve çoğunluk tarafından önder olarak tanınıncaya kadar korku salacak durumda değildir. Önder olmak isteyen kimsenin böyle bir toplulukta yetkiyi sağlayacak üstün yetenekler ortaya koyması gerekir. Bu yeteneklerde kendine güven, çabuk karar verebilme ve en doğru önlemleri almakta gösterilecek ustalıktır. Önderlik bağıntılıdır. Sezar, Antonius'u kendine boyun eğdirebilirdi. Ama yalnız o ettirebilirdi, başkası değil. Birçok kimseye siyaset zor gelir ve bu yüzden bu kimseler bir önderin ardı sıra gitmenin kendileri için daha hayırlı olacağını düşünürler. Bunu tıpkı köpeklerin sahiplerine bağlanışı gibi içgüdüsel bir yoldan bilinçsiz olarak yaparlar. Zaten eğer böyle olmasaydı toplu siyasal eylem diye bir şey de düşünülemezdi. İşte bu yüzden iktidar aşkı bir güdü olarak çekingenlik duygusuyla sınırlıdır. Aynı biçimde bu çekingenlik duygusu kendi kendini yönetme duygusunu da sınırlar. İktidar, başka türlü gerçekleştirilmesi olanağı bulunmayan isteklerimizi gerçekleştirebilme olanağı verdiğine ve bize başkalarının saygısını sağladığına göre, çekingenlik sınırının işe karıştığı noktaya kadar iktidar isteğini doğal saymak gerektir. Sorumluluk alışkanlığı bu çeşit çekingenliği azaltır. Bundan dolayı da sorumluluklar iktidar isteğini arttırabilir. Zulüm ve baskı uygulamaları iki türlü sonuç doğurabilir. Kolaylıkla korkutulabilenlerde göz altında bulunmaktan kaçınma isteği uyanır. Buna karşılık daha cesur olanlar zulme boyun eğmektense ona karşı koyabilecek bir duruma gelme çarelerini ararlar. Anarşiden sonra gelen ilk doğal aşama despotluktur. Zira egemenlik ve boyun eğmenin içgüdüsel mekanizmaları despotluğu kolaylaştırır. Aile, devlet ve iş yaşamı bunun örnekleriyle doludur. Eşit işbirliği despotluktan daha zor olduğu gibi içgüdüye de o kadar uygun değildir. İnsanlar eşit işbirliğine kalkıştıkları zaman boyun eğme dürtüleri bir rol oynamayacağından, herkesin ötekiler üzerinde tam bir egemenlik kurmak için çaba harcaması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkar. Böyle bir durumda ilgili olan bütün tarafların kendilerinin tümü dışındaki başka bir şeye ortaklaşa bir bağlılık göstermeleri adeta zorunlu hale gelir. Çin'de iş yaşamında aile şirketleri Konfüçyüs doktrinine uygun bir aileye bağlılık duygusundan ötürü çoğunlukla başarıyla yürütülür. Buna karşılık hissedarları birbirine dürüst davranmaya zorlayan bir güdü bulunmadığından anonim şirketler genellikle yürümez. Düşünce ve karara dayanan bir yönetimin var olduğu yerde başarı için yasalara, ulusa ya da bütün partilerin saygı duyacakları bazı ilkelere herkesin saygı göstermesi gerekir. Dostlar cemiyeti üyeleri tartışmalı bir konu üzerinde karar alınacağı zaman sadece oya başvurup çoğunluğun vereceği oyla yetinmezler. Eskiden kutsal ruh tarafından hazırlatıldığı kabul olunan toplantının esas anlamına varana kadar tartışırlar. Sözü edilen cemiyet olağanüstü derece homojen bir topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki belirli bir homojenlik de bulunmadan sadece tartışma yoluyla yönetim düşünülemez. tartışma yoluyla yönetimi mümkün kılmaya yetecek kadar dayanışma duygusu Fuggerlar, Rothschildlar gibi ailelerde, Kickerlar gibi ufak bir dinsel toplulukta, barbar bir kavimde ya da savaş halinde tehlike içinde bulunan bir ulusta fazla güçlük çekmeden yaratılabilir. Ne var ki dışarıdan bir baskı şarttır. Herhangi bir grubun üyeleri yalnız kalmak korkusuyla birbirlerine sarılırlar. Homojenliği en kolay sağlanan şey, ortaklaşa bir büyük tehlikedir. Ancak bu, bir bütün olarak dünyadaki iktidar sorununa bir çözüm sağlamaz. Şu anda ögelerin birbirleriyle tutuşmasını sağlayan, örneğin savaş gibi büyük tehlikeleri önlemek isteriz. Ama toplumsal işbirliğini yok etmek istemeyiz. Bu, siyasal yönden olduğu kadar psikolojik yönden de çözümü zor bir sorundur. Ve analojilere dayanarak yargıda bulunabilirsek, eğer bir gün çözülecekse, bir ulusun despotizma altında çözülecek gibi görünmektedir. Liberum veto'ya alışmış uluslar arasında serbest işbirliği, ayrılmadan önceki Polonya aristokrasisi arasındaki kadar güçtür. Burada da Polonya aristokrasisinde olduğu gibi ortadan kalkış sağduyuya yey tutulabilir. İnsanlık yönetime muhtaçtır. Ne var ki anarşinin egemen olduğu bölgelerde insanlık önce yalnız despotizme boyun eğecektir. Şu halde despotça da olsa önce bir hükümet kurma yollarını araştırmamız gerekir. Hükümet kavramına iyice alışmadan, hükümet olağan sayılmadan onu demokratik hale getirmeyi umamayız. Mutlak iktidar örgütlerin kuruluşunda yararlıdır. İktidarın o iktidar altındaki herkesin yararına kullanılmasını isteyen toplum baskısının gelişmesi daha ağır ama o derecede de emin olur. Din ve siyaset tarihi içinde hiç eksilmeden süregelen bu baskı ekonomik alanda da kendini göstermeye başlamıştır. Bir dipnot. Burl ve Beans, The Modern Corporation and Private Property, Modern Şirketler ve Özel Mülkiyet sayfa 353, yazarlar endüstriyel şirketlerden söz ediyor burada. Buraya kadar hep kumanda edenlerle edilenler üzerine söz söyledim. Halbuki üçüncü bir tip de vardır, yani çekilenler. Bazı kimseler zorba olmadıkları halde boyun eğmeyi reddedecek kadar da cesurdurlar. Bunlar toplum yapısına kolay kolay uymazlar ve şöyle ya da böyle bir başlarına özgür yaşayabilecekleri bir sığınak ararlar. Bu yaratılıştaki insanlar zaman zaman büyük tarihsel önem kazanırlar. Sözünü ettiğimiz kaçışlar, sığınışlar bazen zihinsel, bazen de fiziksel olur. Bazen bir tariki dünya gibi mutlak yalnızlığı, bazen de bir manastır yaşantısının toplumsal yalnızlığını gerektirir. Zihinsel kaçaklar arasına belirsiz mezheplere bağlı olanlar, bütün ilgilerini masum heveslere, zararsız meraklara verenler ve yalnızca derin ama önemsiz bilgilerle uğraşanlar girer. Fiziksel kaçaklar arasında ise uygarlığın sınırlarını arayanlar ve 15 yıl sadece Kızılderililer arasında büyük bir mutluluk içinde yaşayabilen Amazon bölgesi uzmanı, doğa bilgini Bates gibi kâşifler de sayılabilir. Tariki dünya yaratılışı, insana ünlülüğünün ayartıcılığına karşı koyabilme, kamuoyunun ilgisizliğine ya da çoğunluğun düşmanlığına karşın önemli işleri yürütebilme ve yürürlükteki yanlışlara karşıt fikirlere varabilme gücünü kazandırdığı için bazen mükemmelliğin çeşitli biçimlerinde temel öge olarak görülür. Çekilenlerden bazıları aslında iktidar aşkından yoksun değil, iktidara bilinen yollardan ulaşma yeteneğinden yoksundur. Bu gibi kimseler dinsel inanışlara aykırı akımlara ön ayak olurlar, aziz katına ulaşırlar, tarikat kurarlar, edebiyatta yeni okul kurarlar. Bunlar hem boyun eğme isteğini hem de baş kaldırma dürtüsünü bir arada taşıyan insanları kendilerine çömez olarak bağlarlar. Baş kaldırma dürtüsü ortodoksluğu önler. Boyun eğme isteği ise yeni doktrinlerin eleştirmesiz benimsenmesini sağlar. Tolstoy ve çömezleri bu örneği simgelerler. Gerçek münzevi tamamiyle başkadır. Bu tipin mükemmel bir örneği sırf sürgüne gitmiş olmak için iyi dükle birlikte sürgüne giden, sonradan da saraya dönmektense kötü dükle ormanda kalmayı yeğleyen kara sevdalı Jack'tır. Birçok Amerikalı öncü uzun zaman güçlüklere, yoksunluklara göğüs gerdikten sonra uygarlık kendi bulundukları yere ulaşınca çiftini çubuğunu satıp daha batıya göçmüştür. Bu yaratılıştaki insanlar için dünyanın ortaya koyduğu fırsatlar gittikçe azalmaktadır. Bunların bazıları suç işlemeye yönelir. Bir kısmı huysuz kesilir. Toplumu karşısına alan bir felsefe güder. Bunlar, hemcinsleriyle fazla temasta oluşları sonucunda insan sevmez hale gelirler ve yalnız başlarına kalamadıkları anda da bu insan sevmezlikleri şiddete dönüşür. Çekingenler arasında örgütlenmeyi sadece onların bir öndere boyun eğme dürtüleri değil, aynı zamanda tümü aynı duyguyu besleyen, kalabalığı meydana getirenlerden biri olduklarını hissetmelerinin yarattığı güven duygusu sağlar. Heyecanlı bir mitingde birisinin amacına sempati duyuldu mu, yakınlaşma ve güvenle karışık bir yücelmişlik gelir insana. Paylaşılan duygu yoğunlaşa yoğunlaşa egonun çoğaltılmasının yarattığı yücelmiş bir iktidar duygusu dışında başka hiçbir duyguya yer bırakmaz olur. Toplu heyecan, insana sağduyuyu, insanlığı, hatta kendini koruma duygusunu bile unutturan iğrenç kırımlara girişilmesini mümkün kılan, kahramanca şehit olmayı göze aldıran tatlı bir sarhoşluktur. Bir kere tadı alındı mı, öteki sarhoşluklar gibi bu sarhoşluğa da karşı koymak zordur. Ama sarhoşluk, eninde sonunda uyuşukluğa, yorgunluğa sürükler ve ilk ateşin tazelenmesi istendiği zaman her seferinde bir öncekinden daha güçlü bir kamçılayıcı gerektirir. Müzikle de heyecan verici bir olayın seyriyle de sağlanabilen bu duygunun yaratılabilmesi için bir önderin bulunması şart değilse bile, yine de bu duyguyu en kolay ve en genel yoldan bir hatibin sözleri uyandırır. Şu halde toplu heyecanın verdiği zevk önderlerin iktidarı içinde önemli bir ögedir. Önder uyandırdığı duyguları paylaşmak zorunda değildir. O Shakespeare'in Antonius'u gibi kendi kendine şöyle diyebilir. Ok yaydan çıktı artık. Bela bir kere ayaklandın ya sen istediğin yolu seç git hangi yöne istersen. Ne var ki önder, ardından gelenler üzerindeki iktidarından zevk almadıkça kolay kolay başarıya ulaşamaz. Bu yüzden de önder, başarısını kolaylaştıracak cinsten durumları, başarısını kolaylaştırmaya elverişli kalabalıkları seçme eğiliminde olacaktır. En elverişli durum, tam kararında bir tehlikenin, yani insanlara ona karşı çarpışacak cesareti verecek kadar ciddi olan ama korkuyu her şeyin üzerine çıkaracak kadar da yıldırıcı olmayan bir tehlikenin var olduğu, örneğin korkunç kabul edilen ama yenilmez sayılmayan bir düşmana savaş açılması gibi bir durumdur.